Ayrım 26.
İkinci kısım. Yarmanın işi. Asıl adım George. Bunu kimse bilmez. 2 yaşımdan beri beni Brazer diye çağırırlar. Salonda da bana Fabian derler. Örneğin havaalanında beklerken pasaportumu okuyup George Brewster diye seslendiklerinde cevap vermem saatler alır. Sonra sanki sahte belgelerle seyahat ediyormuşçasına suçlu gibi yerimden fırlarım. Okulumuzda Rosemore'daki Brothers Okulu, herkesin bir lakabı vardı ve bir kez annemin bana yarma diye seslendiğini duydular ve o oldu. Öyle dev gibi falan değildim ama sağlam ve yapılı bir çocuktum sanırım ve bu yüzden ismin üzerine atladılar. Aslına bakılırsa kötü bir isim değildi. Yeniler yumruklarımdan dolayı müthiş bir namım olduğunu düşünüyor ve benden uzak duruyorlardı. Arkadaşım Hobbit babamın etrafta koşuşturduğunu söylediğinde 10 yaşındaydım. Öyle aptaldım ki onu gerçekten koştuğunu bilirsiniz işte. Yolda daireler çizerek bir aşağı bir yukarı koştuğunu sanmıştım. Ama öyle demek istememişti. Kadınların peşinde koştuğunu kastetmişti. Babamı arabanın içinde kendisinden yaşça çok küçük bir sarışınla çılgınca sevişirken görmüştü. Hobbit'e inanmamış, ona vurmuştum. Hobbit çok kızmıştı. Yalnızca hazırlıklı olman için söylemiştim diye yakındı. Omzunda vurduğum yeri ovuşturarak. Aslında baban buradan Timbuktu'ya kadar koşsa umurumda değil. Teselli olarak ona beslenme çantamdan 2 kitkat verdim ve barıştık. Beslenme çantam her zaman müthiş şeylerle dolu olurdu. Çünkü annem çikolata ve fıstık ezmeli sandviçe bayıldığımı bilirdi. Zavallı Hobbit'in beslenme çantasında hep elma, kereviz ve yavan tavuk parçaları gibi korkunç şeyler olurdu. Annemin babamın oraya buraya koşturduğunu ya da o zaman nasıl diyorsam öyle yaptığını keşfetmesinden kısa bir süre sonra her şey değişti. Bu tamamen bizim suçumuz yarma dedi bana. Biz çekici insanlar değiliz. Babanın dikkatini ve ilgisini çekmeyi sürdüremedik. Her şey değişmeli ve her şey değişti. Annem meseleyi bir heykelle tartışmak üzere önce beni Azize en kaynağına sürükledi. Sonra Hobbit'inkinden de korkunç beslenmelerim oldu ve her sabah otobüse yetişmek için 4 durak koşmak zorundaydım. Okuldan sonra annemle beraber jimnastiğe gidiyorduk. Çok pahalıydı ve makineleri kullanmamıza izin versinler diye ikimiz de orada çalışmak zorundaydık. Annem 2 saatliğine resepsiyonda duruyor, ben de havluları topluyordum. Aslına bakılırsa bu hoşuma gidiyordu. Oradaki insanlarla konuşmaktan hoşlanıyordum. Bana hikayelerini ve neden oraya geldiklerini anlatıyorlardı. Kızlarla tanışmayı uman ama henüz karşılaşamamış bir adam, kalp rahatsızlığı geçirmiş bir başka adam, bir düğünde iyi görünmek isteyen bir kadın ve kendi videosunu seyredip poposunun dağ kadar olduğunu, ki haksız sayılmazdı, söyleyen bir başka kadın vardı. Hikayeleriyle ilgilendiğim için daha çok konuşuyorlar ve jimnastik salonunu işletenlere benim gerçek bir kazanç olduğumu söylüyorlardı. Yaşım çok küçük olduğu ve orada çalışmamam gerektiği halde benden daha uzun süre kalmamı istediler. Yasa nedeniyle bana para vermekten korkuyorlardı ama bir mağazadan güzel, yepyeni bir okul ceketi ve bir fotoğraf makinesi almışlardı ve bu harikaydı. Annem çok kilo vermiş ve babam da belli ki ortalıkta koşturmaktan vazgeçmişti. Hiç kimsenin Azize En'in ve sağlıklı bir rejimin gücünü hafife almaması gerektiğini söylüyordu annem. Evde her şey yeniden yoluna girmişti. Okulda da işler yolundaydı çünkü ben de form tutmuştum ve 13 yaşında Disko'ya gittiğimizde Hobbit bana oradaki yavruların benim iyi bir parça olduğumu düşündüklerini söylemişti. Bu benim için müthiş bir şeydi ama Hobbit için değildi. Ne Hobbit ne de ben ne iş yapacağımızı, hangi mesleği seçeceğimizi biliyorduk. Babam elektrikli eşyalar konusunda üst düzey bir satış yetkilisiydi ve bunu yapmak istemediğimden adım gibi emindim. Hobbit'in anne ve babası bir dükkan işletiyordu ve Hobbit orada çalışma fikrinden bile nefret ediyordu. Annem artık tam zamanlı olarak jimnastik salonunda çalışıyordu. Kurs görmüş ve aerobik öğretmeye başlamıştı. Ama bunlardan hiçbiri Hobbit'le benim yapacağımız şeyi bulmamıza yaramıyordu. Okula danışman olarak gelmiş meslek öğretmeni Bayan King bile bizi yönlendirmekte zorlanıyordu. Bana insanlarla ilgili olduğumu ve bunu dikkate almam gerektiğini söylüyordu. Ona doğrudan sosyal hizmet görevlisi olmayacağımı, bundan nefret ettiğimi söyledim. Hayır, onu demek istemiyorum demişti. Öğretmenlik de yapmam. Buna tahammülüm yoktu. Anlayışlı bir şekilde başını salladı. Bayan King her zaman tatlıydı. İnsanlarla konuşup kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacağın bir iş bulabilir mi diye önerdi. Jinekolog mu diye sordum. Yalnızca bunu söylediğimi Hobbit'e anlatabilmek isterdim. Evet, ona benzer bir şey. Bakınmamız gereken alan bu dedi uzlaşan bir tonla. Sonuçta bunları Hobbit'e anlatmadım. Sonra Hobbit şaşırtıcı bir fikirle, kuaför olmak fikriyle ortaya çıktı. Üniversitede kucak dolusu yavru vardı. Bütün gün salonda kadınların saçlarını okşar ve kim bilir daha neler yapardık. Kuaförlük mü dedim. Bir şey yapmamız gerekiyor dedi Hobbit mantıklı bir şekilde. Hobbit'le benim dışımda hiç kimse bu fikirden hoşlanmamıştı. Annem daha entelektüel bir şeyler yapmam gerektiğini, babam bunun erkek işi olmadığını söylüyordu. Hobbit'in anne ve babası artık dükkanlarında başları dik dolaşamayacaklarını söylemişti. Sonuçta hiç de kötü olmadı. Hobbit, Merlin 2 diye çağrıldığı lüks bir salonda iş buldu. Merlin, onu görmeye gittiğimde ya da telefon ettiğimde bunu hatırlamalıydım. Ben Rosemore'un varoşlarında Miladi Salon adında aile tipi bir yerde iş buldum. Sahibi Bay Dixon'u seviyordum. Hepimiz orada 20 senedir gelen insanlar bile ona Bay Dixon diyordu. 6 haftada bir sinirli bir saç kesimi istediğinde onlar buna düzeltme diyordu. Yılda 2 kez de tedbirli bir boyama istediğinde bulunan, haftada bir saç yıkatıp kurutan, fazlasıyla orta yaşlı, orta sınıf bir ekipti. Yenilikçi, deneysel olmak, tarzını ortaya koyacak bir gösteri yapmak mümkün değildi. Esas olarak daha iyi görünmek isteyen iyi insanlardı. Aynaya bakarken gözleri endişeyle büyürdü. Her saç yapımı bir çeşit rüya gibiydi. Bir kadın akşam yemeği veriyor, bir başkası buz balesine ya da kızlar toplantısına gidiyor olabilirdi. Çoğunun kendine güveni yoktu. Bu nedenle yeni bir şey denemiyordu. Bazen salondan çıkarlarken o kadar da iyi görünmediklerini düşünüyordum ama onlar kendilerini daha iyi hissediyor, daha dik ve kararlı yürüyor ve vitrinin önünden geçerken, içeriye girerken yaptıkları gibi pas geçmiyor, akislerine hafifçe gülümsüyorlardı. Kendi annemde de bu böyle olmuştu. Jimnastik salonuna gidip ilk kilo verdiğinde olduğundan çok farklı görünmüyordu. Kendini daha iyi hissediyordu ve nerede olduğunu sorup babamın başının etini yemiyor, onu kendisini ihmal etmekle suçlamıyordu. Yaşaması daha kolay bir insan olmuştu ve babam da ona karşı daha iyiydi. Bu kadar basitti. Salondaki kadınlar da aynen böyle hissediyordu. Sanırım beni seviyorlardı. Bana iyi bahşişler veriyor, ismime Fraser bayılıyorlardı. Bana ailemi, tatillerimi nasıl geçirdiğimi, kız arkadaşım olup olmadığını soruyorlardı. Yarısı artık bir aile kurmam gerektiğini, diğer yarısı ise acele etmememi söylüyordu. Bazıları Azize Ann'i ziyarete gitmekten daha kötü şeyler yapabileceğimi, onun kalbi ilgilendiren meselelerde söz söyleyecek son kişi olduğunu söylüyordu. Görünüşe bakılırsa acele etmiyordum. Hobbit'le kulübe gidiyorduk ama evlenmeye uygun olmayan korkunç, cırlak kızlarla tanışıyorduk. Artık Merlin diye çağrılan Hobbit kendine güven ve hırsla doluydu. Bana yoluma devam etmezsem ancak sıkıca permalanmış gibi kafalarla uğraşan yaşlı bir adam olacağımı söylüyordu. Ayrılıp hareketin olduğu, yarışmalar kazanabileceğimiz bir yerlere gitmemiz gerekiyordu. İçin için haklı olduğumu biliyordum ama Bay Dixon'u ve Mladi Salon'u bırakma fikrinden nefret ediyordum. Bu bana ihanet etmek gibi geliyordu. Bay Dixon bana gerçekten zorlu beş müşterinin beni çok sevdiğini söylemişti. Ayda bir kez olsun gelmeyi düşünebilir miydim? Merlin geçmişe bu kadar bağlı kalmak için çıldırmış olmam gerektiğini söylüyordu ama elimden bir şey gelmezdi. Bay Dixon bana her şeyi öğreten ve iyi bir ücret veren insandı. Bize yardım eden insanları ezip geçmememiz gerektiğini düşünüyordum. Neyse sonunda Merlin ve ben biriktirdiğimiz paraları birleştirdik ve kendi salonumuzu açtık. Rosemore yıllar içinde kesinlikle değişmişti. Artan zenginlik insanların en iyiye sahip olmasını gerekli kılıyordu. Parası olan genç müşteriler up uzun bir kuyruk oluşturuyordu. Aslan yelesi gibi ya da kısacık kesilmiş mor saçlı kızlar kimsenin orijinal rengini anlayamayacağı kadar saçları çok farklı boyanmış kadınlar. Uzun bacaklı ve isteksiz tavırlı kadınlardı ve salona haftada iki kez geliyorlardı. Zenginliklerine ve saçlarına düşkünlüklerine hayret ediyordum. Bu Miladis'i tarihin derinliklerine gönderiyordu. Doğal olarak benim adım da değişmişti. Artık Fabian'dım ve her ne kadar Merlin benim her ayın son cuma günü Mladis'e gitmeme gülüyor olsa da diğer yandan beni takdir ettiğini biliyordum. Bay Dixon bana sanki uzun zamandır görmediği aile çiftliğine geri dönen oğluymuşum gibi gülümsüyordu. Orada bana hala yarma diyorlar. Farklı saç stilime ve güzel yeteneklerime hayranlık duruyorlardı. Onlara Rosemore'daki tuhaf salonu, gelenlerin topunun çılgın olduğunu ve bizim iyi giyinmemizi istediklerini anlatıyordum. Bu hikayeleri dinleyip kendi yerlerinde güvende olmak hoşlarına gidiyordu. Artık kendime daha çok güveniyordum. Bu yüzden bazılarına küçük bir macera teklif ettim. Hatta Bay Dixon dekorasyonu biraz modernize etmekle ilgili bazı fikirlerimi bile kabul etti. Hepsi bana aşk hayatımı soruyordu. Ben de onlara doğruyu aşka vakit ayıramayacak kadar çok çalıştığımı söylüyordum. Çok geciktirmesem iyi olur diye tavsiyede bulunuyorlardı. Ben de ciddi bir ifadeyle başımı sallıyordum. Onlara söylemediğim şey şuydu ki o çılgın yerdeki herkes Merlin dışında yani beni eşcinsel sanıyordu. Benim için sorun değildi aslında, birçok yönden işime yarıyordu. Kadınlar sanki her iki dünyanın en iyileri onlarmış gibi eşcinsel erkeklere güvenirler. Yırtıcı her an saldırmaya hazır budala, eril ve konuşmaktan aciz olmayan, rekabeti sevmeyen bir kız arkadaş gibi. Bana bir zararı yoktu Tam tersine faydası bile oluyordu. Müşteriler bundan hoşlanıyordu. Bu onların bana güven duymalarını sağlıyordu. Güveniyorlardı. Ah tanrım, hem de nasıl? Bana bir gecelik bütün ilişkilerini ve sonrasında kendini nasıl yalnız ve kullanılmış hissettiğini anlatan şu muhteşem hazel gibi. Benim heteroseksüel ve yarışmaya dahil bir erkek olduğumu düşünse asla anlatmazdı. Acayip ucuz görünen imajını dengelemek ve onu biraz daha saygın göstermek için elimden geleni yaptım. Daha klas bir görüntü ve dekoltesi daha az bir göbek önerdim. Bana bunun çok işe yaradığını söyledi. Bir de erkek arkadaşı birlikte yaşamaya yanaşmayan Mary Lou vardı. Adam onunla çok mutluydu ama evine taşınmasını istemiyordu. Tabii yüzlükten falan da söz etmediğini söylemeye gerek yok. Ona böyle daha özgür olacağını, kız arkadaşlarıyla tatile gidebileceğini düşündüğümü söyledim. Hayır, dediğim kesinlikle güneş, seks ve garsonlarla yatma tatili değildi. Tam tersine kültürel bir şeydi bu önerime. Şüpheyle yaklaşmıştı ama tabii ki işe yaradı. Onun kendi başına ayakta durabileceğini görmek adamı çok endişelendirmişti. Anlayacağınız çok mutluydum. Lara adında düzenli olarak saçını yaptıran tasarımcı bir kızdan hoşlanmaya başlamıştım. Bu işe başlamama vesile olan Milady ise Bay Dixon'a gitmeye devam ediyordum. Ona armağan olarak bazen güzel bir ayna, bazen bir turbo saç kurutma makinesi, bazen de bir set yani havlu götürüyordum. Ama ihtiyacım olmadığı halde her zaman ücretimi alıyordum. Bay Dixon eski kafalıydı. Onu kızdırmak istemezsiniz. Bir keresinde salonuma gelip her şeyi dikkatlice incelemişti. Sonra bana iyi bir çocuk olduğumu, hatta yanında çalışan en iyi çocuk olduğumu, kişisel alışkanlıklarımı umursamadığını, nasıl istersem öyle yaşayabileceğimi söylemişti. Söz ettiği özel yaşamımdı. Ona açıklayamamıştım. Çok karmaşıktı. Kısa bir süre sonra Bay Dixon öldü ve kuaför salonunu bana bıraktı. İnanamamıştım. Yakın bir akrabası yoktu ve hayatını verdiği iş yerinin kapanıp fast food işi yapacak birine satılmasını istemiyordu. O salonu ne yapacağımı bilmiyordum. Gülünç bir şekilde eski moda ve zarar eden bir yerdi ama kuaför salonu olarak kalması gerektiğini biliyordum. Orayı bir Fabian salonu haline getirip o farklı konseptle yıllardır oraya gelen yaşlı kadınları sahipsiz bırakmayı da istemiyordum. Her neyse, o zaman daha fazla kafa yormuyordum. Aslında başka şeyler vardı. O arada Lara'ya iyiden iyiye aşık olmuştum ama o benim eşcinsel olduğumu düşünüyordu ve onu aksine ikna edemiyordum. Saçmalama Fabian, benden hoşlanıyor olamazsın tatlım, sen bal gibi eşcinselsin deyip gülüyordu. Biz sen ve ben arkadaşız. Sen yalnızca muhteşem bir adamla histerik bir olay yaşadın ve gidip ona bir kızla çıkıyorum ona göre demek istiyorsun. Ben eşcinsel değilim Lara dedim sakin bir sesle. %100 heteroseksüelim. Gary, Henry ve Basil de öyledir eminim dedi alaycı bir sesle. Hayır tabii ki değiller ama ben öyleyim. İşe yaramıyordu, ona adımın yarma olduğunu söyledim ama bu onu daha çok güldürdü. Ya da George dedim umutsuzca ve o da bana bir karar ver dedi. Pledis'i işleten sinirli kadın elektrik faturasını ne yapayım, saç kremi ısmarlayayım mı, ısmarlamayayım mı gibi şeyler sormak için telefon edip duruyordu. Üstüne üstlük en iyi saç tasarımcılarımdan biri personel odasında sinir krizi geçiriyor, birinin saçlarını mahvetmekle kocasının deli gibi çocuk sahibi olmayı istediğini fark etmemiş olmakla, insanların birbirine güvenmemesi gibi şeylerle ilgili abuk subuk şeyler aykırıp gülüyordu. Bu kadar yoğun bir sabahta en ihtiyacınız olan şeydi bu. Öfke nöbetleri, sinir krizleri ve bağırıp çağıran insanların olduğu durumlarda oldukça becerikli olan Gary ve Basil çaresiz kalmıştı. Henry sağlık görevlilerini çağırmamız gerektiğini söylüyordu. İçeriye girip kızın yanına oturdum. Pandora dedim nazik bir şekilde. V, adım V diye bağırdı. Unutmuştum, salonda hep Pandora'ydı. Benim adım Yarma, gerçek adım yani dedim. İşe yarayacağını düşünmüştüm, yaramadı. Yarma mı dedi, inanmaz bir ifadeyle. Korkarım öyle diye itiraf ettim. Ah tanrım dedi, bütün ihtiyacımız buydu, adının Yarma olması. Sadede gelmeye karar verdim. Hıçkırmaya başlamıştı. Yani dört kelimeden birini duyabiliyordum. Bir kocası Jean vardı, bir saat 11 müşterisi bayan vardı, bir zavallı Brenda Desmond ve Fransız vardı ve bir de Hilal vardı. Acaba Henry haklı mı diye düşünüyordum. Belki de gerçekten aklını oynatmıştı ve götürülüp bir yere kapatılması gerekiyordu. Yanımda gözyaşı döken kadını sakinleştirmeye çalışıyordum. Lara'yı kızdırmak istemezdim dedi Pandora. V bana. Salya sümük. Lara'nın kızması umurumda değil. Lara beni kızdırdı. Eşcinsel olduğumu düşünmekte ısrar ediyor. Benimle dalga geçiyor ve beni reddediyor. Kahrolası saç kaynakları varsın, ben hazır oluncaya kadar beklesin. V gözyaşlarının ıslattığı yüzüyle bana döndü. Ama bu çok aptalca Fabian. Seni gören herkes iki cinsle de ilişkin olduğunu anlayabilir. Yüzü kızarmıştı ve içtendi. Ona güzel bir tokat aşk etmek istiyordum ama cinselliğimi masaya yatırmanın sırası değildi. Ama yüzündeki ifadeyi görmüştü. Etraflıca düşündüğün zaman biseksüel olmak oldukça akıllıca diyerek yutkundu. Bir şeyleri berbat etmek daha zor ve hep başka bir seçenek var. Ben biseksüel değilim, V. Kadınlarla yatıyorum. Duyuyor musun? Kadınlarla, kızlarla, yavrularla, piliçlerle, fahişelerle falan. Yeterince değil, doğru, yeterince değil. Bundan sonra karşıma çıkan, nabzı atan bütün kadınlarla yatacağım. O çok bilmiş Lara da görecek gününü görecek. V'nin ağzının dehşet içinde yuvarlandığını gördüm. Bana değil, omzumun üzerinden arkada bir yere bakıyordu. Dönmeme gerek kalmadan anlamıştım. Lara oradaydı ve her kelimeyi duymuştu. Onaylamaz bir ifadeyle bakıyordu. Pandora'yı ağlatmaya ne hakkın var diye girdi lafa. Pis zorba, zavallı Pandora, ne dedi sana? Pandora bu sevecenlik gösterisiyle tabii yine gözyaşlarına boğuldu. Yine birkaç anahtar kelime duydum. Bebekler, Hilal, Jean, saat 11 müşterisi. Fransız, bilezik, tamamen birbirinden kopuk, alakasız şeyler. Ama Lara bir çırpıda anlamıştı. Sorun olmadığını, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmamız gerektiğini söyledi. Bu benim için kolay olacaktı. Yani zaten bir şey bilmiyordum. Saat 11 müşterisine bir bedava saç yapımı çeki verilebilirdi. V doğum kontrol yapı almayı kesecekti. Jean onu seviyordu. Bilezik saat 11 müşterisi için değil, V içindi. Her şey yolundaydı. Ağlanacak bir şey yoktu. Esas konu stresten uzak durmaktı. Tam bir laf salatasıydı ama V artık ağlamıyordu. Burnunu boşaltmıştı ve gülümsüyordu. Böyle bir salonda stresten kaçınmak çok zor dedi. Üzgün bir şekilde Lara'ya. Daha sakin, eve daha yakın bir yere git dedi Lara. Nereye diye sordu V. Ah eminim kaplan ya da yarma ya da ona burada ne diyorsanız o. Senin için bir plan yapacaktır dedi Lara. Ama bana bakarak gülümsüyordu. Farklı, sanki beni ilk defa olduğum gibi görüyormuş gibi bir gülümsemeydi. Tam o sırada bir plan yaptım. V. Rosemore'un epey dışında Weddington ormanının yakınlarında Mladys çok yakın bir yerde oturuyordu. Oranın yöneticisi olabilirdi. Bebekleri, bilezikleri, hilalleri ve her istediği onun olabilirdi ve saat 11 müşterisi ondan uzak olurdu. Bu herkesin isteğiydi. Tamam mıydı? Artık herkes işine dönebilir miydi lütfen? Öyle yaptık. Aynadan Lara'nın gözlerine baktım. Ona saçlarının kaynağa ihtiyacı olmadığını, böyle çok güzel olduğunu söyledim. Boynumu okşama biçimin biraz profesyonellikten uzak olabilir mi diye sordu bana. Biraz doktor ve hasta ilişkisi gibi. Profesyonelce davranmadığım için başım belaya girebilirdi belki. Sanmam dedim. Salonda tamamen farklı kurallar geçerlidir. İstekli bir şekilde sımsıcak güldü ve nabzı atan her kadınla yatma hayalimden vazgeçmem gerekeceğini söyledi. O kısmını da duymuştu.